Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim hatırlayacağınız üzere bir önceki programımızda Nebe suresinden 12. ayeti kerimeye kadar gelmiştik. İnşallah bu hafta da hem ilk 11 ayeti kerimeyi meali şerifleriyle birlikte hatırlayalım. Ardından da inşallah 12. ayeti kerimeden devam etmiş olalım. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun.
Allah iyilik sağlıkla daim eylesin.
Amin.
Hocam ilk 11 ayet-i kerimeyi arzu ederseniz öncelikle bir hatırlayalım. Ardından da inşallah 12'den devam etmiş olalım.
İnşallah.
Peki. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amme yetesâelûne anin nebe'il azîm. Ellezîhum fîhi muhtelifûn. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Birbirlerine neyi soruyorlar? Büyük haberi mi? İnanıp inanmamakta ayrılığa düştükleri. Hayır, anlayacaklar. Hayır, onlar anlayacaklar. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu bir dinlenme kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Hocam, buraya kadar 11. ayet-i kerimeye kadar gelmiştik. 12. ayet-i kerimeye geçmeden önce burayla alakalı son söyleyecekleriniz, hatırlatacaklarınız, hülasa edeceğiniz varsa birkaç cümleyle alalım. Ondan sonra 12'den de devam etmiş olalım inşallah.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Nebe suresi, Nebe el azim sıfatıyla ifade ediliyordu. Büyük haber, azametli haber. Tabii bu haber nedir? İşte kıyamet, ahiret haberi. Tabii insanların bu konuda ihtilaf üzere oldukları, ayrılığa düştükleri ifade ediliyordu ayette. Fakat hayır, mutlaka anlayacaklar diye bu ifade edildikten sonra Cenab-ı Hak bu insanın yakın çevresinde bulunan kudretinin, azametinin, büyüklüğünün bir takım ayetlerini, delillerini, işaretlerini Cenab-ı Hak hatırlatıyor. Efendim burada insana verdiği nimetleri hatırlatıyor. İşte yeryüzünün bir döşek gibi olması, dağların bir kazık gibi yapılması, Cenab-ı Hakk'ın bütün canlıları çift yaratması, çifter çifter yaratması, uyku nimeti, gecenin bir örtü olması, bir istirahat zamanı olması, gündüzün bir çalışma, geçim, maişet temin etme zamanı olması gibi Cenab-ı Hak insanın en yakın çevresindeki bu ihsan edilen insana verdiği nimetleri hatırlatıyordu. İşte 12. ayette de bu yakından uzağa doğru göklere Cenab-ı Hak dikkatimizi çekiyor. 7 kat göğe dikkatimizi çekiyor ve bu 7 kat gök hakkında Es-Saidu Billah 12. ayette ve beneyna fevgakum seb'an şidada, üstünüzde 7 kat sağlam göğü bina ettik buyuruluyor. Tabi bu ayet-i kerimeye yakından baktığımız zaman şidaden kelimesi şedid kelimesinin çoğuludur. Bu kelimeye bu ayetteki manası itibariyle yaratılışı sağlam, dayanıklı, binası sağlam, üzerinden çok zaman, çok asırlar geçmesine rağmen ona etki etmediği 7 kat göğü sağlam bir şekilde bina ettik şeklinde bu ayet-i kerimeyi anlamışlar. Bu şidaden kelimesini Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri kalınlık olarak da tefsir etmiş. Yani kalın, ucu bucağı olmayan gök manasına. Bugünkü astronomi ilmi de, astronomi ilminde meydana gelen ilerlemeler, keşifler de hakikaten bu uzay dediğimiz, sema dediğimiz, gökler dediğimiz Allah'ın yarattığı bu alemin hakikaten, tabii Cenab-ı Hak sonsuz olduğu için, kudreti nihayetsiz olduğu için onun yarattığı eserlerin bile biz kainatın bir sonunu, nihayetini bulamadık. O kadar geniş ki ışık hızıyla, saniyede bir ışık hızı ne kadar gidiyor? 300 bin kilometre gittiği halde ışık yılından, bilmem ışık yüzyılından bahsediliyor. Yani insanın aklının havsalasına sığdıramayacağı kadar çok geniş, çok büyük bir muazzam bir alemden, kainattan, uzaydan, milyarlarca galaksiden, milyarlarca galaksinin içinde milyarlarca yıldız, gezegen. Dolayısıyla aklın, hesabın, metrenin, kilometrenin, endazenin şaşırdığı böyle uçsuz bucaksız bir alem, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu alem, bu sema, gökler, bu yedi gök olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Dolayısıyla Ebu'l-Leys Hazretleri bunu kalınlık olarak da tefsir etmiş ve bina kelimesi, yine bu ayet-i kerimede beneyna, bina ettik kelimesiyle ifade edilmesi adeta hani gök kubbe de denir. Üst üste olan kubbeler gibi bu yedi göğün de her göğün diğerini kuşatacak şekilde olduğu şeklinde de tefsir edilmiştir, izah edilmiştir. Dolayısıyla ilimde meydana gelen keşifler, yeni bilgiler hakikaten Allah'ın kudretini, azametini, büyüklüğünü, bu uçsuz bucaksız kainat dediğimiz Allah'ın bu eserinin ne kadar azametli bir şey olduğunu ortaya koyuyor. Tabii eser müessire delalet eder. Bu kainatta bu gökler, yer, insan, bütün mevcudat Allah'ın yarattığı varlıklar olduğu için Allah'ın yarattığı varlıklar da onun kudretinin, azametinin, hikmetinin, bütün Allah'ın diğer isim ve sıfatlarının tecellisi zuhur ediyor. İşte bunları zaten tefekkür etmemiz bize tavsiye ediliyor. Peygamberimiz bir hadislerinde tefekkeru fi halkillah veya tefekkeru fi alaillah şeklinde de var rivayetlerde. Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin. Ya da Allah'ın nimetleri üzerinde tefekkür edin. Fakat Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Çünkü Allah'ın zatını aklın, idrakin kavraması mümkün değil. Yine Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de Cenab-ı Hak göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür etmeyi, düşünmeyi bize tavsiye ediyor ki bunlardan birisi Ali İmran suresinin son tarafındaki Estaizu billah inne fi halqis semavati vel ardi le ayatin li ulil albab. Göklerin ve yerin yaratılışında lüb sahibi, ince akıl sahibi kimseler için pek çok ayetler vardır. Allah'ın varlığına, kudretine, azametine, büyüklüğüne delalet edecek işaretler vardır buyuruluyor. Dolayısıyla bu ayette yine aynı mahiyette bu yedi göğün ne kadar sağlam, ne kadar geniş yaratıldığına delalet ediyor, bu hususa işaret ediyor. Bu konuda da insan aklını başına toplamaya, Allah'ı ve ahireti unutmamaya önceki ayetlerle beraber düşündüğümüz zaman davet edilmiş oluyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'in bir zahir manası var, bir de manevi, işari manası var. Yani dış alemde, afak dediğimiz dış alemde Allah'ın ayetleri olduğu gibi, işte bu yedi kat göktür, dağlardır vesaire, bu ayette veya Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde sayılan, aynı zamanda insanın iç aleminde de bu ayetlerin bir karşılığı var. Onun için bu yedi gök, insanın iç alemindeki kalbin yedi tabakasına da işaret saymış. Tasavvufi tefsirlerde işaret sayılmıştır. Mesela bu şu şekilde ifade edilmiş. Birinci tabaka sudur, sadır, sudur yani göğüs tabakası. Tabii burası en dış olan kısım, İslam cevherinin kaynağı olan tabakadır. Nitekim ayet-i kerimede efemen şerahallahu sadrahu lil İslam diye başlayan ayette demek ki önce göğsün İslam'a açılması, sadrın İslam'a açılması. Elem neşrah leke sadrak. Senin göğsünü açmadık mı diye peygamberimize de hitap var. Demek ki insanın sadrı selim olacak, sadrı geniş olacak ki İslam nimetiyle müşerref olsun. Demek ki birinci tabaka sadır veya çoğul olarak sudur tabakası. İkinci tabaka daha derin, daha iç, daha derin bir tabaka kalp tabakası. Tabii iman cevherinin bulunduğu tabaka. Çünkü iman neyle olur? Tasdikun bil kalp. İman kalb ile tasdik olunur. Yani bütün maneviyatın merkezi kalptir. İmanın merkezi kalptir. Niyetin merkezi kalptir. Takvanın yeri kalptir. Nitekim Peygamberimiz bir hadislerinde kalbine işaret ederek ettakva hahuna, ettakva hahuna, ettakva hahuna diye üç defa buyurmuş. Takva buradadır, takva buradadır diyerek Efendimiz kalbi şeriflerine işaret etmiş. Demek ki iman cevherinin yeri kalptir. En önemli merkez kalp, manevi merkez. Onun bir daha ileri tabakası şigaf denen yer. Bu da aşk, muhabbet ve şefkatin yer aldığı kalbin daha derin bir tabakası. Bir dördüncü tabaka fuat tabakası. Mükaşefe, müşahede ve rü'yet, yani keşf, kalben Cenab-ı Hakk'ı müşahede, Cenab-ı Hakk'ı basiret gözüyle görmenin bulunduğu tabaka bu tabakadır. Beşinci tabaka habbetül kalp. Habbe tane demek. Yani kalp tanesi manasına geliyor. Burası da Allah muhabbetine tahsis edilmiş tabaka. Muhabbetin yeri bu kalbin içinde daha derinliklerinde olan bu habbe. Tabii kalp deyince bu sadece bedenimizde et pompalayan kalbi düşünmemek lazım. Elbette bu kalbin muhakkak manevi kalple bir alakası var. Kalp manevi bir latifedir aynı zamanda. Yani sadece bu kan pompalayan et parçası değil. Ama belki bununla da bir irtibatı var. Çünkü Peygamberimiz Efendimiz bir hadislerinde "Ela inne fil cesedi mudgaten." Dikkat edin diyor. Cesette, bedende bir et parçası var. Dolayısıyla demek ki ruhumuzun merkezi olan manevi kalple bedenimizin merkezi olan bu kalp arasında da bilemediğimiz bir takım irtibatlar olduğunu da bu hadisten hareketle herhalde söylesek yanlış olmaz. Dolayısıyla demek ki bir habbetül kalp mertebesi var. Burası Allah muhabbetine tahsis edilen tabaka olmuş oluyor. Altıncı mertebe, altıncı tabaka, bu yedi kat göğe mukabil olarak insanın iç alemindeki altıncı tabaka Süveyda tabakası. Bu da ledünni ilmin kaynağıdır, hikmetin evidir burası. Aslında noktacık demek. Sevda, Süveyda küçük nokta anlamına geliyor. Yedinci tabaka ise Beytül İzzet tabakası ki bu da kamil değil ekmel. Yani kamillerden de kamil olan insanların kalplerinin tabakasıdır. Dolayısıyla derinin de derini, özün de özü, içinde içi şeklinde böyle de bir insanın iç aleminde bu yedi kat göğe mukabil insanın iç aleminde de böyle bir takım manevi tabakalardan bahsetmiş Allah dostları.
Ne güzel, elhamdülillah. Yani sudur tabakası ile başlayıp İslam cevherinin kaynağı olan bu tabaka ve son tabii benzetildiği üzere son tabaka da ekmeliyetle inşallah nihayete ermiş, tamama ermiş bir şekilde güzel bir rivayet olmuş hocam. Allah razı olsun. 13. ayeti kerimeye geçecek olursak Estaizu billah, bismillah. Ve cealna siracen ve haca. Orada alev alev yanan bir kandil yarattık. Evet hocam, kandil Kur'an-ı Kerim'de farklı muhtelif yerlerde geçiyor, anlamlarıyla da alakalı ve bu ayetle de alakalı neler diyebiliriz özellikle?
Evet, 12. ayette bu yedi gökten bahsedildikten sonra orada, yani bu yedi gökte, yani semada ya da semaya, oradayı semaya nispet edersek alev alev yanan bir kandil yarattık. Ve haç kelimesinin anlamından hareketle. Tabii bu genellikle güneş olarak tefsir edilmiştir. Çünkü biz insanlar, Kur'an-ı Kerim'in muhatabı insan olduğuna göre insanın da en yakında bulunan kandil, alev alev yanan kandil, yani bizim içinde bulunduğumuz sistemin yıldızı olan güneştir. Aslında güneş orta boy bir yıldızdır. Bugünkü astronomi bilgilerinden öğrendiğimize göre güneşin yanında nokta kadar, zerre kadar kalacağı çok büyük yıldızlar var. Güneş aslında çok büyük bir yıldız değil. Ama netice itibariyle insan için, dünya için en önemlisi güneştir. En önemli hayatın kaynağı, dünyadaki maddi hayatın kaynağı güneştir. Güneşin ışıklarıdır. Ve kandil kandil yanan, alev alev yanan bir ışıktan bahsediliyor. Tabii bugün yine astronomi ilmi bize aslında bu alevlerin bize belli bir uzaklık mesafesinde olduğu için bize normal geliyor belli ölçüde. Dünyaya, tabii dünya güneşe öyle bir Cenab-ı Hak uygun, münasip bir uzaklıkta yaratmış ki dünyayı, ne aşırı soğuk ne aşırı sıcak. Tabii dünyada farklı mevsimlerde bazen soğuk bazen sıcak olsa da bunlar belli bir normal içerisinde, belli bir yükseklik alçaklık arasında gidip geliyor. Yoksa güneş dünyaya veya dünya güneşe biraz daha yakın olsa dünya daha aşırı sıcak olur ve hayat mümkün olmazdı. İnsanın yaşaması mümkün olmazdı. Yine dünya veya güneş birbirine biraz daha uzak olsaydı bu sefer de çok aşırı soğuklar, 200-300 derece vesaire gibi eksi soğuklar, aksi yakın olduğunda efendim 200-300 derece gibi suyun bile buharlaştığı bir durum meydana gelebilirdi. Cenab-ı Hak dünyayı tam böyle uygun bir vasatta, güneşe uygun bir uzaklıkta yaratmış ki hayatın kaynağı olmuş. Yoksa bu alev alev güneşin kendisine yaklaşıldığı zaman hakikaten kaç bin derecelik, santigrat derecelik sıcaklıklar var. Yani hiçbir canlının dayanması mümkün olmayan sıcaklıklar var ama biz ona öyle bir uygun uzaklıktayız ki bize normal bir hayat imkanı Cenab-ı Hak temin etmiş, yaratmış oluyor. Tabii sirac kelime anlamıyla fitil ve yağ ile parlayan kandil anlamına, yani özellikle o anlamda geliyor. Aslında ışık veren her şeyi ifade etmek için sirac, lamba ya da mısbah kelimesi kullanılmış. Işık kaynağı, nur saçan, ışık saçan şey anlamına gelmektedir. Vehhac kelimesi işte tutuşup parlayan, alev alev yanan, ışık veren şey demektir. Aslında vehç ateşin harareti anlamına geliyor. Vehhac olunca harareti yüksek olan ateş, sürekli efendim alev alev yanan ateş ve aynı zamanda ışık saçan ateş anlamına geliyor.
Hocam burada özellikle vehhac kelimesi dolayısıyla aklıma Hüdayi Hazretleri'nin yazmış olduğu bir şey geldi. Arzu ederseniz kısaca onu baştan sona zat halinizle birlikte okusak, böyle anlamaya çalışsak diye aklıma geldi, gönlüme düştü. Zannediyorum dinleyicilerimiz de bunu çokça duymuştur. Ya ilahi formatında ya da şiir formatında Sadr-ı Cemil Mürsenin diye başlar.
Aslında Hüdayi Hazretleri burada onu peygamberimize nispet ediyor. Vehhac olan, evet, o ışık saçan.
Evet.
Ve kameram munira, ışık saçan bir kandil efendim şey olmak, yani burada ışık saçmayı peygamberimize alemin güneşi ayı yerine koyarak bu ayette geçen lafızları orada da kullanmış oluyor. Tabii peygamberimiz de aynı zamanda bizim manevi ışığımızdır, manevi önderimizdir, manevi güneşimizdir. Öyle bir teşbih yapıyor. Madem ki gönlünüze düştü, buyurun dinleyelim inşallah.
Sadr-ı Cem-i Murselin sensin ya Resulallah. Bedri eflaki yakin sensin ya Resulallah. Nuru siracı ve hac alemler sana muhtaç. Sahibi tacu mirac sensin ya Resulallah. Ayine-i rahmani nuri paki subhani. Sırrı seb'ul mesani sensin ya Resulallah. Açan rahı tevhidi bulan sırrı tefridi. Hüdayinin ümidi sensin ya Resulallah.
Evet, yani buradaki sirac ve vehhac kelimeleri işte aynen bu ayetten bir bakıma alınmış. Nuru siracı ve hac alemler sana muhtaç. Yani ey Allah'ın Resulü diyor, sen efendim alev alev, alev yanan bir kandilin nurusun, ışığısın diyerek bu ayetteki bu lafızları alıp tabii bunu peygamberimize de nispet ederek onun da ışık saçan bir kandil olduğunu ifade etmiş. Tabii bu gece ve gündüzden daha önce ayet-i kerimede bahsediliyordu. İşte gecenin bir istirahat vakti, gündüzün bir çalışma, maişet vakti olduğu ifade ediliyor. O şekilde kılındığı ifade ediliyordu. Tabii bu da güneş sayesinde oluyor. Gündüz olunca güneşin ışıkları dünyaya geliyor. Gece olunca dünya döndüğü için karanlık tarafa gelince zulümat ve nur, zulümatı da yaratan Allah aslında, daha genel manada nuru da ışığı da aydınlığı da yaratan Cenab-ı Hak'tır. Önce zulümat, yani zulümat da işte gece zulümat tecellisinin bir olduğu zaman, gündüz ise nur, Allah'ın nur olması, münevvir olması, yeri göğü aydınlatıcı olmasının bir neticesi. Benzer bu konuya temas eden bir ayet İsra suresinin 12. ayetinde Allah Teala buyuruyor ki وَجَعَلْنَيْلَ وَالنَّهَرَ آيَتَيْنَ. Biz gece ile gündüzü iki ayet, Allah'ın varlığına delalet eden iki nişan kıldık da فَمَحَوْنَا آيَتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَتَ النَّهَرِ مُبْصِرَةً. Gecenin ayetini silip giderdik. Efendim yerine eşyayı gösterici gündüzün ayetini getirdik. Yani bir bakıma işte gece olunca o karanlık çöküyor, gündüz olunca işte bütün bunlar tabii gece ve gündüzün oluşmasında güneşin tesiri ortada. İşte gündüz güneşin olduğu zaman olmuş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın kandili öyle bir kandil ki gündüz, yani insanoğlunun ne kadar mumluk kandil yakarsa yaksın geceleri aydınlatamıyoruz, biliyoruz malum. Ama Cenab-ı Hak bir güneşle dünyamızı, birçok şeyi aydınlatıyor. Tabii Cenab-ı Hakk'ın birçok güneşleri var.
Elhamdülillah.
Bizim dediğimiz gibi güneşin yanında cüce kalacağı, hiç kalacağı, öyle büyük bugün astronomi ilminin tespit ettiği şeyler var. Bütün bunlar tabii bizim için güneş yakın olduğu için özellikle Cenab-ı Hak ona dikkatimizi çekiyor. Allah'ın kudretini, azametini görelim, idrak edelim. İşte bunu yaratan Allah, ayetlerin işte bütününü düşündüğümüz zaman sizi tekrar yaratmaya da, tekrar diriltmeye de, nasıl ilk defa yarattıysa, nasıl bu kainatta çevrenizde gördüğünüz kudret eserlerini meydana getirmişse, sizi yeniden yaratmaya da, tekrar diriltmeye de, haşretmeye de, cem etmeye de, hesaba çekmeye de, ahiret hayatını da var etmeye, ahiret hayatında cennet, cehennem gibi şeylere netice itibariyle bunlara sizi yöneltmeye de Cenab-ı Hak elbette kadirdir. Bir bakıma bu ayetler onu anlatmış oluyor.
İnşallah şimdi de 14. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Estaizu billah, bismillah. Ve enzelna minel mu'sirati ma'en feccaca. Üst üste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik. Buyurun hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Tabii önceki ayetlerde olduğu gibi burada Cenab-ı Hakk'ın kudretinin delillerine etrafımızdaki insanın yakın çevresindeki bir takım hususlara işaret ediliyor. Bunlardan birisi de gökten indirilen su. Ve enzelna biz indirdik. Minel mu'sirati ma'en feccaca. Üst üste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik. Tabi burada na biz indirdik ifadesi kullanılıyor. Bunu genellikle müfessirler bu azamet ifade eder. Yani muhtelif dillerde var, Türkçe'de var. Normalde bir kişi konuşurken biz şöyle yaptık, biz böyle yaptık diye kendisinden bahsederken yani hem bir büyüklük ifade eder, aynı zamanda bir saygı ifadesi olabilir, tazim ifadesi olabilir. Karşımızda bir insan vardır ama onun makamı, mertebesi, manevi derecesi yüksek olunca siz deriz. Halbuki karşımızdaki muhatabımız bir kişidir. Veya bazen insan kendisinden bahsederken biz diye bahseder. Aynı durum Arapçada da söz konusu. İşte Kur'an-ı Kerim'deki bu biz şeklindeki ifadeler azamet ifade eder. Allah Teala hakkında Allah'ın büyüklüğünü, azametini ifade eder diye de tefsir edilmiştir. Bir diğer tefsir de özellikle Cenab-ı Hak bir şey yarattığı zaman burada zat, isim ve sıfatları devreye girdiği için indirmek nedir? Allah'ın zatı var burada, sıfatı var. Efendim yaratma sıfatı, meydana getirme sıfatı, onlar devreye giriyor. Dolayısıyla burada hem zat hem Allah'ın ismi, bazı sıfatları devreye girdiği için onların hepsine birden, onların cemiyetine, hepsine birlikten işaret olmak üzere de bu na şeklinde, yani biz şeklindeki ifadenin bu şekilde anlaşılması gerektiği de söylenmiş tefsirlerde. Mu'sırat kelimesi var, bulutlar kastedilerek. Bulutlar işte rüzgarlar tarafından sıkıştırılmış, yağmuru damlatması, yağmuru indirmesi yaklaşan, bir başka ifadeyle yani sıkılması yaklaşan ama henüz sıkılıp suyu akıtılmayan bulutlar demektir. Mu'sırat kelimesi, asır kelimesi de var Arapçada. Asırul fevakih. Ya bu meyve, değişik meyvelerin suları hani sıkılıp
evet, evet.
Efendim meyve suyu olur. Yani ona da asır derler. Yani meyve sıkılarak suyu elde edilmiş. İşte portakal suyu vesaire gibi. Onun için de asır derler. Sanki adeta bulutlar da bu şekilde rüzgarla sıkıştırılıp efendim su akıtmaya yaklaşmış bulutlar şeklinde tefsir edilmiştir. Tabii bu yağmurdan bulutların indirilmesi tabii akıtılmaya hazır hale gelmiş bulutlardan anlamınadır ama bu su akmakta veya yağmur vermekte olan, yağmur yağdırmakta olan bulutlardan olsaydı bu aslında yani var olan bir şeyi tekrar ifade etmek, tahsilül hasıl dedikleri Arapçada mevcut olanı tekrar ifade etmek gibi bir anlam ifade etmiş olurdu ki yani buradaki dolayısıyla musrat sıkılmaya hazır, yağmur indirmeye hazır bulutlar manasındadır. Yani dolayısıyla sıkılması yaklaşmış, yağmur indirmesi yaklaşmış, yağmur indirmek üzere olan bulut manası, bulutlar manası verilebilir. Musrat kelimesine ya da bir başka tefsire göre bulutları sıkıp onlardan yağmur yağdırması, yaklaşan rüzgarlar manasına da verilmiştir. Musrat, bulutları sıkıştırıp onları yağmura sevk eden rüzgarlar anlamına geldiği de bazı müfessirler tarafından söylenmiştir. Rüzgarlar bir bakıma bulutları sıkan nesneler gibi sanki ifade edilmiştir. Dolayısıyla bunu bu şekilde de anlayan müfessirler var. Yani rüzgarlara da bu sıkma işini nispet eden müfessirler, o şekilde izah edenler var. Tabii bulutlar malum, rüzgarlar onları ne yapıyor? Hareket ettiriyor, sevk ediyor, oradan oraya götürüyorlar. Adeta bu bakımdan onları sıkıştırıp işte soğuk bir tabakaya da denk gelince bulutlar adeta işte bir hayvanın süt vermesi gibi, sağılması gibi onları sevk edip yağmurun boşalmasını temin etmiş oluyor. Bu izaha göre, bu tefsire göre. Seccaca kelimesi var burada. Ma'en seccaca, bol bol dökülen su manasındadır. İşte yağmurlardan peş peşe sayılamayacak kadar ne yapıyor? Tane yağmur damlası düşmüş oluyor ve birbirinin peşi sıra inmiş oluyor. Dolayısıyla bu seccaç kelimesi suyun bol bol akması, dökülmesi anlamına geliyor. Ki bu kelime aynı zamanda zeccaç diye bir alimin de ifade ettiği gibi kendi kendine akan su, kendi kendine akıtan su şeklinde de tefsir edilmiştir. Bu bir mübalağayı ifade eder aynı zamanda. Yani bu inen rahmetin, yağmurun çok bol olduğunu da ifade etmiş olur. Tabii yağmurun bulutlardan indirildiği malum ama bazı ayetlerde bu semaya da nispet edilmiştir. Mesela Mü'minun suresinin 18. ayet-i kerimesinde ve enzelnâ minessemâi mâen, biz gökten bir su indirdik, yağmur indirdik buyuruluyor. Yani yağmurun gökten indirildiği de ifade ediliyor ki aslında Araplar üstlerinde olan, üzerlerinde olan her şeye sema derler. Kullu ma alake fahuva sema. Yani insanın üstünde olan her şey semadır. Dolayısıyla bulutlar bize göre üstümüzdedir, semadadır. Dolayısıyla semadan yağmur indirdik. Tabii bu bulutlar vasıtasıyla oluyor. Yine aynı şey ifade edilmiş oluyor. Tabii yine bulutların gökte olması, gökten su indirilmesi aynı zamanda bir takım semavi sebeplerle de ilgilidir. Yani yine güneşin burada rolü var. Yani atmosferde meydana gelen her şeyin oluşumunda güneşin işte onu ısıtması, bu ısınma neticesinde rüzgarların meydana gelmesi vesaire gibi diğer pek çok sebep vardır. Yani bulut hiçbir zaman kendi tek başına yağmur inmez. Zaten bulutların oluşmasında da yine güneşin tesiri var. Yani güneşin hararetiyle denizlerden, göllerden, yeryüzünün muhtelif yerlerinden su tebahür ediyor. Yani buharlaşıyor ve neticede gökte bu buhar bulut haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla bir takım atmosferdeki olayların, güneşin, hepsinin bu bulutların oluşumunda bir etkisi olduğu da bu bakımdan önemli. Gökten su indirdik ifadesini bu şekilde anlamak da mümkün. Dolayısıyla bulutlardan indirilmesi hakikattir. Ama gökten indirdik ifadesine baktığımız zaman da başka ayetteki, bu da sebebiyet itibariyle mecazlı bir anlatım olarak değerlendirilebilir. Netice itibariyle güneştir, tebahhurdur, şudur budur. Müsebbibül esbab Cenab-ı Hak'tır. Bütün sebepleri de yaratan, o sebeplerden meydana gelecek başka neticeleri de yaratan Cenab-ı Hak'tır. Güneşi de, ayı da, bulutu da, suyu da, her şeyi yaratan Cenab-ı Hak'tır. Neticede bütün sebeplerin yaratıcısı, müsebbibül esbab Cenab-ı Hak'tır.
Peki hocam, 15. ayet-i kerime ile devam edelim. Estağfirullah, bismillah. Linuhrice bihi habban ve nebata. Size tohumlar, bitkiler yetiştirmek için.
Evet, özellikle bu yağmurun, rahmetin en önemli neticesi, en önemli faydası nedir? Tohumlar ve bitkiler, nebatat yetişmesidir. Buna ayette işaret edilmiş oluyor. Habben derken tohumlar diye tercüme ettiğimiz habben kelimesi buğday gibi, arpa gibi insanın temel gıdalarının, hububatın başta olmak üzere insanı ayakta tutan, rızkının, azığının temelini oluşturan şeyleri, tohumları ifade ediyor. Hab kelimesi tohum demek ya da habbe diye de Türkçemizde müennes şekliyle ifade edilir. Hab veya habbe Arapçada buğday, arpa ve benzeri yenilecek türden olan şeylerin tohumlarına denir. Hab veya habbe. Bunu bir de Arapçada hib veya hibbe diye de bir kelime var. Bu da fesleğen tohumlarına bu isim verilir. Tabii şekil olarak fesleğen tohumlarına benzediği için insanın kalbinde bulunan siyah noktaya da hibbetül kalp gibi ifadelerde kullanılmıştır. Demek ki birinci olarak tohumlar, işte buğday, arpa veya işte fesleğen ona benzer tohumlar ne yapıyor? İnsanın hububat dediğimiz şeyler yağmur sayesinde yetişiyor. İkinci olarak ayette nebata, bitkilere işaret ediliyor ki tabii bitkiler dediğimiz zaman ot türünden olan şeyler, özellikle hayvanların gıdasını teşkil eden ot gibi, işte onlar kurutulduğu zaman saman haline geliyor. Onların yemi, beslendiği şeyleri esas itibariyle ifade ediyor. Dolayısıyla habben daha çok insanların istifade ettiği hububat. Nebat ise gerek insanların gerek diğer canlıların istifade ettikleri bitkilerin esas kaynağı nedir? Yağmurdur, rahmettir önceki ayette birlikte. Dolayısıyla rahmetin indirilmesinin en başlıca sebebi olarak bu ifade ediliyor ayeti kerimede. Başka ayetler de var bu konuyla ilgili olarak. Mesela bitkilerin netice itibariyle tabii insanın gıdası ya nebatidir ya hayvanidir. Yani bitkilerden, hububattan ya da hayvani gıdalar var. Hayvani gıdalarda netice itibariyle nereden meydana geliyor? Hayvanatta, nebatattan, bitkilerden besleniyor. Netice itibariyle onlar da onlardan beslendiği için esas temel ne olmuş oluyor? Hububat ve nebatat. İnsanın esas gıdası, rızkı, azığı buradan gelmiş oluyor. Başka ayet-i kerimelerde de bu konuya temas eden ayet-i kerimeler var. Mesela Taha suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve enzele mines semai ma'en فَاَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى. Allah Teala gökten bir su indirdi efendim ve biz o sudan türlü çeşitli bitkilerden eşler meydana getirdik buyuruyor. Yine كُلُوا وَرْعَوْا اَنْعَامَكُمْ, siz onlardan yiyin, hayvanlarınızı otlatın diye de ifade ediliyor. Yani bu nebatat ile hem bu bitkilerden nebatatan hem kendiniz yiyin, kendinize uygun olanlardan, hem de hayvanlarınızı otlatın. Dolayısıyla doğrudan insan kendi istifade ediyor hububattan, nebatattan. Aynı zamanda hayvanat da onlardan beslendiği için netice itibariyle hayvani gıdaların kaynağı da nebatat olmuş oluyor. Bir bakıma Cenab-ı Hak bunu ifade ediyor. Tabii aslında habben kelimesinin, yani tohumlar manasına gelen habben kelimesinin bitkiler anlamına gelen nebaten kelimesinden önce getirilmesi gerekirdi. Tohumun asli unsur olmasından ve şerefinden dolayı önce tohum zikredildi. Çünkü hububat diğer nebatata göre daha önemli, daha değerli. Yani normal bir ot, her ot insanın faydasına değil, belki işte hayvanların istifadesi yoluyla dolaylı olarak insanın faydasına olabilir. Onun için ayette hububat daha değerli, daha şerefli olduğu için öncelikle habben, hububat ifade ediliyor. Arkasından bitkiler ifade edilmiş oluyor.
Peki hocam, 16. ayet-i kerimeye geldik. Estaizu billah, bismillah. Ve cennetin elfafa, ağaçları sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmek için.
Evet, yine bu gökten indirilen, bol bol indirilen bu yağmurun, rahmetin yeryüzünde meydana getirdiği neticelerden birisi de otları, ağaçları birbirine girmiş, birbirine karışmış. Yani bu elfaf kelimesinden hareketle bunu söylüyoruz. Yani çok şekilde, yoğun bir şekilde bitip birbirine karışmış bahçeler yetiştirmek için buyuruluyor. Tabii bahçeler diye tercüme edilen cennet kelimesi, ki cennet kelimesinin çoğuludur cennet kelimesi. Aslında kelime anlamı örtmek demektir. Cin kelimesi de aynı kökten geliyor. Çünkü cinler bizim gözümüze kapalı, örtülü, gözümüzle normalde göremediğimiz için, bizden örtülü kapalı olduğu için cine cin denilmiş. Cennet kelimesi de aynı kökten geliyor. Örtmek anlamındadır kök manası bunun. Neden? Yani bu cennetin ağaçları, bitkileri, hurmaları, dalları o kadar birbiriyle sarmaş dolaş olmuş, o kadar gölgeli, yoğun hale gelmiş ki neredeyse zemini görülemeyecek kadar koyu bir orman gibi, koyu bir bahçe gibi düşünün. Dolayısıyla cennet hurmaları, dalları birbirine dolaşmış, karışmış, gölgeli, koyu gölgeli olan ağaçlardan meydana gelen bahçe anlamına gelir. Ayrıca yani bir toprak parçasının üzerinde ağaçlar varsa onun adı cennettir. Yani kuru bir bahçeye cennet denilmez. Yine bazı dil alimleri Ferra gibi, cennet içerisinde hurma ağacı olan bahçedir. Firdevs ise içinde üzüm bağı olan bahçe demektir diye böyle bir izah da yapmış. Tabii burada cennet derken, cennetler derken burada kastedilen bahçenin toprağından ziyade ağaçları, yeşillikleri, üzerindeki ağaçlar kastedilmiş oluyor. Tabii elfafen kelimesi, o dalları, budakları birbirine girmiş, birbirine sarılmış, birbirine çok yakın demektir. Bazı alimler bu kelimenin müfredi de olmadığını söylemişler. Elfaf kelimesinin müfredi yoktur, tekili yoktur. Ya da bazıları bunun tekilinin lif olduğunu da söylemişlerdir. İşte Allah Teala gökten yağmur indirir ki o indirdiği yağmurla meydana getirilen şeylerden birisi de bu şekilde tarif edilen, tavsif edilen bahçelerdir. Dolayısıyla bu yağmur yeryüzünde böyle sık ağaçlı, ağaçları, meyveleri, dalları, budakları birbirine karışmış bahçeler meydana getirmek için Allah gökten yağmur indirmiş olur. Tabii önce tohum, yani hap zikredildi önceki ayette ki insanın en önemli gıdası hububattır. Arkasından nebatat, bitkiler zikredildi. Çünkü sadece insan değil bütün canlılar ona muhtaçtır. Burada son olarak da cennat, yani sık ağaçlı bahçeler zikredildi ki tabii bahçelerden maksat da nedir? O ağaçların, ağaçtan maksat ağaçların meyveleridir. Dolayısıyla burada en temel ihtiyaçtan başlanarak kemale doğru bir sıralama olduğu söylenebilir. Yani meyve zaruri bir ihtiyaç değildir ama o da işte önce hububat, sonra nebatat, sonra da meyveler tabii bu şekilde sıralanmış oluyor. İşte bu ayetlerde baktığımız zaman Allah Teala'nın fiillerine dair zikredilen, bu kudretine dair zikredilen hususlarda öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna, gerçek olduğuna, Cenab-ı Hakk'ın bu kainatta yarattığı bu kudret, azamet delilleri bir bakıma öne sürülüyor. İşte bunları tefekkür ederseniz, bunları düşünürseniz, bunları yaratan, bunları var eden, bu nimetleri size veren Allah sizi tekrar diriltmeye de, haşretmeye, cem etmeye de, ahirette toplamaya da kadirdir. İnsan tefekkür ederse bu örneklerden oraya ulaşabilir. Bunu ifade edilmiş oluyor. Dolayısıyla üç yönden bu konuda işaret olduğu söylenebilir. Birincisi Allah Teala'nın kudreti itibariyle. Çünkü Allah Teala eşi benzeri bulunmayan bütün bu yukarıda anlatılan, verilen misallerdeki güzel işleri Allah Teala herhangi bir örnek olmadan, bir misal olmadan yaratmıştır. Bunları var etmiştir. Bunlara kadirdir. Buna gücü ve kuvveti yeten Allah elbette sizi tekrar diriltmeye de, haşretmeye de, cem etmeye de kadirdir manasına. İkinci olarak Allah Teala'nın ilmi ve kudreti itibariyle meseleyi düşünmek lazım. Yani bu kainatta, bu yukarıda gelen ayetlerde verilen misaller düşünüldüğü zaman bunların hiçbiri hikmetsiz değildir, sebepsiz değildir, faydasız değildir. Aksine Cenab-ı Hak her şeyi hikmetiyle yaratmıştır. Sonsuz ilmi ve kudretiyle yaratmıştır. Onun için bu aynı zamanda burada önceki ayetlerde anlatılan hususlar Allah'ın yüce ilmine, hikmetine, kudretine de delalet etmiş olur. Aynı zamanda bu fiillerin bizzat kendisi itibariyle de düşünülebilir. Nasıl ki efendim uykudan sonra uyanmak, ölümden sonra dirilmeye bir örnektir. İnsanlar bunu her zaman görüyorlar. Yani geceden, gündüzden, uykudan bahsediyor Cenab-ı Hak işte önceki ayetlerde. Aynı şekilde burada Cenab-ı Hak yağmuru indirip oradan hububatı, nebatatı, türlü türlü meyveler veren bahçeleri yarattığını haber veriyor. Burada da ölmüş, kış gelince adeta ölmüş gibi olan topraktan nasıl bahar gelince Nisan yağmurlarıyla, bereketli yağmurlarla tohum, bitki, nebatat bitiyorsa, aynı şekilde Cenab-ı Hak bunları bu kainatta gözünüzün önünde yaratan Allah, kış ile beraber ölen bir tabiatı bahar ile beraber tekrar dirilten Allah, elbette bir bakın sizi de öldükten sonra tekrar diriltmeye, ahirete, kıyamete kadirdir. Bu gördüğünüz misalleri düşünecek olursanız Allah'ın o konudaki kudreti hakkında da iman etmiş olursunuz. Onu da idrak etmiş, kavramış olursunuz şeklinde anlamak mümkündür.
Peki hocam, burada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bu haftada programımızı burada nihayete erdirelim. Eğer ki ilave edeceklerimiz olursa bir dahaki programımızda hatırlatarak başlamış oluruz. Yoksa İnşallah Allah nasip ederse 17. ayet-i kerimeden devam etmiş oluruz diyelim.
İnşallah.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Kur'an'ın aydınlığında programımızda bu hafta Nebe suresinin 12. ayet-i kerimesinden başlayıp 17. ayet-i kerimeye kadar meali şerifleriyle birlikte hep birlikte okumaya, anlamaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.